Ayrım 45.
Sayfa 565. Jane, sen beni dinsiz bilirsin sanırım. Ama şu anda gönlüm bu dünyanın merhameti tanrısına karşı minnetle dolup taşıyor. Onun görüşü insanoğlununkine benzemez, çok daha açıktır. Yargısı bizimkinden başkadır ama çok daha bilgedir. Günah işlemiştim ben. Tertemiz çiçeğimi kirletecek, onun masumluğuna günah lekesi sürecektim. Her şeye gücü yeten Tanrı onu elimden aldı. Ben bu Tanrı buyruğuna boyun eğeceğim yerde dik kafalı bir başkaldırı içinde adeta lanet okudum, meydan okudum ona. Tanrısal adalet kendini gösterdi. Felaketler art arda üzerime üşüştü. Ölümün eşiğine kadar gidip döndüm. Tanrı'nın cezası yaman oluyor. Bana verdiği cezalardan biri de benim ömür boyu burnumu kırmaya yaradı. Gücümle ne kadar gurur duyardım bilirsin. Şimdi ise küçük bir çocuk kadar başkasının eline bakar bir duruma düştükten sonra bu güç ne işime yarar? İşte böyle Jane. Son günlerde, ancak şu son günlerde başıma gelen felaketlerde Tanrı'nın parmağını görmeye başladım. Pişmanlık getirmeye, hatta tövbe etmeye, Tanrı'dan af dilemeye başladım. Arada bir dua da ediyorum. Kısacık dualar. Ama candan. Bundan birkaç gün önce, yok tam olarak biliyorum, geçen pazartesi, üzerime şimdiye kadar hiç bilmediğim bir hal geldi. Öfkemin, hırsımın yerini derin bir keder, bir hüzün aldı. Ne zamandır seni hiçbir yerde bulamadığıma göre ölmüş olacağına inanç getirmiştim. O gece geç vakit, belki saat 11-12 sularında yatmadan Tanrı'ya dua ettim. Uygun bulursa beni bu dünyadan almasını, öbür dünyada Jane'ime kavuşturmasını diledim. Odamda açık penceremin önündeydi. İpek gibi yumuşak, tatlı gece havası içimi yatıştırıyordu. Seni öyle arıyordum ki Janet. Hem ruhumla hem de bedenimle öyle özlüyordum ki seni. Bunca aydır çektiğim yalnızlık, acı artık yetmedi mi diye üzgün, boynum bükük sordum Tanrı'ya. Bütün çektiklerimi hak ettiğimi kabul ediyordum ama daha fazla çekecek gücüm kalmadığını ileri sürüyordum. Böyle acılar içinde kıvranırken kalbimin çığlığı elimde olmaksızın dudaklarımdan koptu. Jane, Jane, Jane diye bağırmışım. Yüksek sesle mi söylediniz bunu? Evet Jane, bir dinleyen olsaydı deli sanırdı beni. Öylesine bağırmıştım. Geçen pazartesi, gece yarısı sularıydı, öyle mi? Evet, saat önemli değil. En garibi bundan sonra olanlar. Beni örümcek kafalı sanacaksın. Oldum olası bir takım boş inanlarım vardır ama bu anlattıklarım gerçek oldu. Şimdi sana anlatacaklarımı gerçekten duydum. Ben Jane, Jane, Jane diye seslenirken bir ses bana karşılık verdi. Nereden geldiğini bilmiyorsam da kimin sesi olduğunu biliyordum bunu. Geliyorum, bekle beni dedi bana. Soru rüzgarlara karışıp dağılan bir soru. Neredesin? Becerebilirsem sana anlatayım. Bu sözleri duyunca gözümün önünde beliren hayali. Yalnız anlatmak istediğimi anlatabilmek de pek güç. Friendin bildiğin gibi sık bir ormanın içine gömülmüş durumda. Bu ormanın içinde sesler boğulur, yankılanmaz. Bu neredesin sorusu dağlık tepelik bir yerden söylenmiş gibiydi. Sesin tepelere çarpıp dönen yankısını duydum çünkü. Serin, taze bir dağ rüzgarı alnıma çarpıyor gibi oldu. Sanki vahşi bir yerde Jane'imle buluşuyorduk. Ruhlarımızın o anda buluştuklarına eminim. Sen mışıl mışıl uykudaydın herhalde Jane. Belki de ruhun kafesinden çıkarak benim ruhumu avutmaya gelmişti. Çünkü kendi varlığımdan emin olduğum kadar eminim ki bu senin sesindi. Benim o gizemli çağrıyı duyduğumda pazartesi gecesi, saat gece yarısı sularıydı. Çağrı'ya da bu sözlerle karşılık vermiştim. Edward'ın anlattıklarını dinledim ama kendi başımdan geçenlerle ilgili hiçbir açıklamada bulunmadım. Bu rastlantı bence o kadar korkunç, anlaşılmaz bir şeydi ki o anda üzerinde konuşmak doğru olmazdı. Kendi başımdan geçenleri söylersem karşımdakini derinden etkileyecektim. O ise çok acı çekmişti. Usunu bir de doğaüstü konularla karartmaya gerek yoktu. Böylece ona hiçbir şey söylemeyip kendi içimden düşündüm. Efendim anlatıyordu. Dün gece öyle apansız karşıma çıktığında senin sahici olduğuna inanamadım. Buna artık şaşmazsın sanıyorum. Senin bir sesten, hayalden ibaret olmadığına inanmakta güçlük çekiyordum. Gece yarısı duyduğum o ses, o yankı gibi yitip gideceğinden korkuyordum. Şimdi ise Tanrı'ya bin şükür öyle olmadığını biliyorum. Evet, Tanrı'ya şükrediyorum bunun için. O sevgili elini alıp bir an dudaklarıma götürdüm. Sonra kolunu omzuma doladım. Boyum onunkinden çok daha kısa olduğu için hem yol göstereni hem de desteği yerine geçiyordum. Ormana girdik, evimizin yolunu tuttuk. 38. Sevgili okurum, evlendim onunla. Sessiz sedasız evlendik. Nikahta ikimizden, bir de papazla yazmandan başka kimse yoktu. Kiliseden dönünce çiftlik evinin mutfağına girdim, Mary yemek pişirmekte, John da bıçakları temizlemekteydi. Mary, bu sabah Bay Rochester'la ben evlendik dedim. Kahya kadınla kocası efendiden olmakla birlikte heyecansız, durgun kişilerdi. Onlara tutup en şaşılacak haberi de verseniz çığlıklarla kulağınızın zarını delmeleri, sizi bir sürü lafa boğmaları gibi bir tehlike yoktu. Yalnız benim bu haberim üzerine Mary başını kaldırıp aval aval yüzüme bakmadı değil. Elindeki kepçe uzun bir süre havada asıldı kaldı. Gene o süre boyunca John da bıçakları parlatma işine ara verdi. Sonra Mary gene pişirdiği pilişlerin üzerine eğilerek ''Öyle mi küçük hanım? Bak hele'' dedi. Birkaç dakika sonra da ''Efendiyle çıktığınızı gördüm ama kiliseye evlenmeye gittiğinizi bilmedim'' diyerek yemeğini pişirmesini sürdürdü. Baktım John 32 dişini göstererek sırıtıyordu. ''Mary'e dedimdi ben işin buraya varacağını. Bay Edward'ın kafasından geçeni biliyordum. Çok beklemeyeceğini de biliyordum. Bana kalırsa pek de iyi etti. İnşallah mutlu olursunuz efendim.'' Nezaket gereği olarak alnındaki perçemi şöyle bir çekiştirdi. ''Eksik olma John. Bay Rochester seninle Mary'e şunu gönderdi.'' John'ın eline 5 sterlinlik bir kağıt para tutuşturdum. Karşılık beklemeden dışarı çıktım. Bir süre sonra gene mutfak kapısının önünden geçerken şu sözler kulağıma çarptı. ''Bu kız ona tanıdığı bütün o kibar hanımefendi takımından daha uygun. Belki ahım şahım güzel değil ama çirkin hiç değil. Pek de iyi bir hanım. Sonra beyefendinin gözünde bir içim su olduğu da belli. Bu kadarını kim desen görebilir.'' Bozkır evine Cambridge'e de hemen birer mektup yazarak havadisi bildirdim. Diana ile Mary beni candan kutladılar. Diana bana balayının sonuna kadar vakit tanıdığını, sonra beni görmeye geleceğini yazıyordu. Mektubu kendisine okuduğum zaman kocam, ''O zamana kadar beklemese iyi olur Jane'' dedi. ''Yoksa çok geç kalabilir. Çünkü bizim balayımız ömür boyunca sürecek. Ancak senin ya da benim mezarımız başında sona erecek. Sen Can haberi nasıl karşıladı bilemeyeceğim. Evlendiğimi bildirdiği mektuba karşılık vermedi. Yalnız 6 ay sonra ondan bir mektup aldım. Kocamın adından, evlenmiş olmamdan hiç söz etmiyordu. İfadesi soğukkanlı, çok ciddi olmakla birlikte iyilik doluydu. O günden sonra çok sık yazmadıysa da mektubunu hiç eksik etmedi. Hep benim mutluluğumu diliyor. Umarım saf dünyasal şeyleri önemseyerek tanrısız yaşayanlardan biri olup çıkmazsın diye dileklerde bulunuyor. Küçük Adelaide'yi unutmuş değilsiniz ya, ben unutmamıştım. Evlendikten az sonra onu okulundan gidip görebilmek için kocamdan izin istedim. Kızcağızın beni görünce kapıldığı çılgın sevinç gözlerimi yaşarttı. Solgun, zayıf görünüyor, okulda mutlu olmadığını söylüyordu. Okulun kurallarını, derslerin o yaştaki bir çocuk için aşırı ağır olduğunu gördüm, kızı yanıma alıp eve getirdim. Niyetim ona yine mürebbiyelik etmekti ama bunun kolay yürümeyeceğini çok geçmeden anladım. Artık bütün zamanımla özenimi kocama vermek zorundaydım, bunlara o muhtaçtı. Ben de Adelaide için daha az sıkı, bize daha yakın bir okul buldum. Adelaide'yi orada sık sık gidip görebilecek, ara sıra alıp eve getirebilecektim. Hiçbir şeyinin eksik olmaması için elimden gelen dikkati gösterdim. O da az zamanda yeni okulunu iyice benimsedi, sevdi, çok mutlu oldu. Derslerinde de güzel ilerliyordu. Yaşı büyüdükçe aldığı bu sağlam İngiliz terbiyesi sayesinde Fransız hopbalıklarının çoğundan vazgeçti, okulu bitirince de benim için sevimli, cana yakın bir arkadaş olup çıktı. İyi huylu, terbiyeli, uysaldı. Kendisine ufacık bir iyiliğim dokunmuşsa, Adela bana karşı gösterdiği minnet dolu sevgiyle bunu çoktan ödedi sayılır. Öyküm sonuna yaklaşıyor. Evlilik yaşantımdaki deneyimlerime, adları bu öykümde en sık geçenlerin durumuna bir göz atayım. Tamam. Şu sırada 10 yıllık evliyim. Dünyada en çok sevdiği varlık için yaşamanın, onunla birlikte yaşamanın ne olduğunu biliyorum. Kendimi Tanrı'nın en mutlu, sözle anlatamayacak kadar mutlu bir kulu sayıyorum. Çünkü kocam nasıl benim hayatımsa ben de kocamın bütün hayatıyım. Dünyada eşiyle benim kadar kaynaşmış, onun etinin eti, kanının kanı olmuş bir kadın daha bulunamaz. Ne ben Edward'la ne de Edward'ın benimle birlikte olmaktan hiç usanmıyoruz. Bunun sonucu olarak da hep bir aradayız. Bizim için bir arada olmak hem yalnızlığın özgürlüğünü hem de beraberliğin neşesini bulmak demektir. Bütün gün çene çalıyoruz desem yeri var. Birbirimizle konuşmak yalnızca yüksek sesle düşünmek gibi geliyor bize. İçimden bütün geçenleri ben ona anlatıyorum, o da bütün içinden geçenleri bana anlatıyor. Yaratılış bakımından birbirimize iyice dengiz, bunun sonucu da tam bir anlaşma oluyor. Evliliğimizin ilk 2 yılını Edward kör olarak geçirdi. Bizi birbirimize bu derece yaklaştırıp kaynaştıran belki de bu oldu. Çünkü ben kocamın hem gözü hem de eliydim, sözün tam anlamıyla. Bana çok zaman gözümün nuru derdi. Bu deyimde bir abartma da yoktu. Kocam doğayı, kitapları benim gözümle görüyordu artık. Ben de onun hesabına bakmaktan, gördüğüm tarlaları, ağaçları, kentleri, ırmakları, bulutları, ışıkları sözle anlatmaktan hiç bıkıp usanmıyor, gözlerinin görmediğini kulakları yoluyla ona vermeye çalışıyordum. Ona kitap okumaktan hiç bıkmıyordum. Onu gitmek istediği yere götürmekten, yapmak istediğini onun yerine yapmaktan bir an olsun usanç getirmiyordum. Bu gördüğüm hizmetlerde üzgünlük payının yanı sıra dolu dolu pek nefis bir tat da vardı. Çünkü kocam bu hizmetleri benden utanıp acı çekmeden, kendini küçük görmeden isteyebiliyordu. Beni o derece gerçekten seviyordu ki benim yardımımdan yararlanmak ona ağır gelmiyordu. Çünkü biliyordu ki ben de onu deli gibi seviyordum. Benim yardımımı kabul etmesi belki en büyük muradıma kavuşturmak demekti. Evliliğimizin ikinci yılını doldurduğu sırada bir sabah Edward bana bir mektup yazdırıyordu. Bir ara yanıma gelip üzerime doğru eğildi. "Jane, boynunda parlak bir şey var mı?" diye sordu. "Altın bir saat zinciri vardı." "Evet," dedim. "Sırtında da uçuk mavi bir elbise var değil mi?" Öyleydi. O zaman kocam çoktandır bir gözündeki perdenin hafiflediğini sandığını, şimdi artık bundan emin olduğunu söyledi. Londra'ya gittik. Edward orada ünlü bir göz doktoruna göründü. Zamanla bir gözü görüş gücünü yeniden kazandı. İyice açık olarak göremiyor elbette. Pek uzun okuyup yazamıyor ama artık yedilmeden gezebiliyor. Gökyüzü onun için bir boşluk, yeryüzü karanlık bir bulut değil artık. İlk çocuğunu kucağına verdikleri zaman oğlunun kendi gözlerini almış olduğunu görebildi. İri, siyah, parıl parıl gözler. Tanrı'nın cezası kadar merhametinin de yaman olduğunu o gün bir kez daha yüreği dolup taşarak kabul etti. İşte böyle. Edward'ımla ben mutluyuz. Sevdiklerimizin de bizceleyin mutlu olması bizi büsbütün sevindiriyor. Diana da, Mary de evlendiler. Bir yıl biz onları görmeye gidiyoruz, öbür yıl onlar bize geliyorlar. Diana'nın kocası bir deniz yüzbaşısı, Filinta gibi, ateş gibi bir subay. Çok da iyi bir insan. Mary'nin kocası da St. John'un üniversiteden arkadaşı olan, kişilik bakımından da mevki bakımından da karısına layık bir papaz. Yüzbaşı Fitzjames de, Ralph Burton da karılarını çok seviyorlar, karıları da onları çok seviyor. St. John Rivers'a gelince İngiltere'den ayrıldı. Hindistan'a gitti, kendine çizdiği yolda hala ilerliyor. Ondan daha korkusuz, yılmaz bir ülke adamı düşünülemez. Kararlı, vefalı, azim, hayat, heyecan dolu olarak yürekten, candan çalışıyor. İnsanlığa hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Belki hala serttir, amansızdır, hırslıdır ama her yaptığını Tanrı aşkı için yapıyor. St. John evlenmedi. Bundan sonra da evlenmeyecek artık. Şimdiye kadar kanter içinde çalışmakla yetindi. Yalnız görevi artık sona eriyor. Yaşamının şahane güneşi hızla gün batısına doğru inmekte. Ondan aldığım son mektup gözlerimden kadınca yaşlar boşandırdı ama yüreğimi göksel bir sevinçle doldurdu. St. John, Tanrı'nın ödülüne kavuşacağı günü bekliyormuş artık. Biliyorum ki bundan sonra aldığım mektup bir yabancı eliyle yazılmış olacak. Bana Tanrı'nın en sonunda bu vefalı çalışkan kulunu cennete çağırmış olduğunu bildirecek. Bunun için ağlamak niye? St. John'ın son saatini ölüm korkusu karartmayacak. İçi rahat, huzuru derin, yüreği pek, umudu parlak, inancı sağlam olarak bekleyecek. Kendi sözleri bunu daha şimdiden belirtiyor. Tanrım'dan haber geldi. Hemen her gün daha açık olarak, "Üzülme, çok yakında geliyorum," diye vaat ediyor bana. Her geçen saatte ben daha büyük bir sevinçle amin diyorum. Gecikmeden gel ulu Tanrım. Kitabın sonu. 3 Şubat 2005. Sayfa 572.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25